Ayrım 19. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 162. Doktor Kondor birden konuşmaya ara verdi. Burada bu basit cümlenin dostumuzun yaşamında ne büyük bir önem taşıdığını açıklamak için anlattıklarıma biraz ara vermeliyim teğmenim. Size daha önce de bahsettiğim gibi Kekesfalva bunları bana hayatının en zor gecesinde karısı ölümle pençeleşirken anlattı. Bunlar öyle anlardır ki yaşam boyu bir insanın başına ancak 2-3 kez gelebilir. Ama işte bu anlarda en hilekâr kişi bile bir başka insana içini dökmek, o insanın karşısında Tanrı'nın karşısındaymışçasına tüm dürüstlüğü ve çıplaklığıyla durmak ister. Sanatoryumun bekleme odasında çaresizlik içinde oturduğumuz o gece bugün gibi gözlerimin önünde. İyice yanıma sokulmuştu. Tüm bunları kısık bir sesle, heyecanla bir solukta anlatıverdi. Durup dinlenmeden, konuşarak, geçmişini itiraf ederek kendini teselliye çalıştığını, yukarıda ölmekte olan karısının acısını bir an için unutmaya çabaladığını anlıyordum. Ancak Fräulein Dietzenhof'un ona söylediği "Ah bir satabilseydim" cümlesinde o da öyküsüne birden ara vermişti. Teğmenim, bir düşünün, aradan 15-16 yıl geçtikten sonra bile o zavallı, masum kadıncağızın Kekesfalva'yı hemen olanaklar el verdiğince çabuk satmak istediğini söylediği anın heyecanı öylesine etkindi ki, ihtiyarın rengi solmuş, tüm hatları gerilmişti. Aynı cümleyi 2-3 kez aynı ısrarlı tonlamayla tekrarladı. Ah bir satabilseydim. O günün Leopold Kanitz'i hızlı kavrama ve düşünme yeteneği sayesinde hayatının fırsatıyla karşı karşıya olduğunu hemen anlamıştı. Avcunun içine düşen bu fırsata ulaşmak için yalnızca elini uzatmasının yeterli olacağını ve bu muhteşem malikaneyi kiralayacağına tek başına satın alabileceğini anlamıştı. Bir yandan aynı tonda konuşmayı sürdürerek fırsatı kaçırma korkusunu yenmeye çalışırken bir yandan da binbir düşünceyi kafasından geçiriyordu. Petrovic ya da Budapeşte'den gelen müdür işe karışmadan satın almalıyım. Elbette ki en doğrusu bu. Onu başkalarıyla görüştürmemeliyim. Kararından dönmesine de fırsat vermemeliyim. Kekesfalva'nın sahibi olmadan buradan ayrılmamalıyım. Böyle gergin anlarda zihnimiz bize madalyonun yüzleri gibi kendimizi ikiye ayırma yeteneği sağlar. İşte bu gizemli yetenek sayesinde o da bir yandan kendini, yalnızca kendini düşünüyor, aynı anda da kadına bilinçli bir yavaşlıkla düşündüklerinin tam tersini söylüyordu. Satmak. Evet saygıdeğer bayan, insan tabii ki her zaman her şeyi satabilir. Aslına bakarsanız satmak kolaydır. Ama iyi bir satış yapmak, işte bu sanattır. Başarılı bir satış gerçekleştirmek, önemli olan bu. Dürüst birini bulmak gerek, bu toprağı, bölgeyi, insanları iyi tanıyan birini. Sonra iyi, dürüst ilişkileri olan biri olmalı. Yoksa Tanrı korusun, insanı gereksiz yere mahkemelerde süründüren avukatlardan nasıl kurtulur insan? Sonra bu durumda daha da önemli olan bir şey var. Parayı peşin ödeyecek bir alıcı olmalı. Yıllarca peşinden koşulması gerekecek senetler, çekler filan olmamalı. Doğru fiyata ve güvenli bir satış yapılmalı. Önemli olan bu. Bu arada Kanitz hesap yapıyordu. 400 bin, bilemedin 450 bin kron kadar verebilirim. Nasıl olsa değerleri 50 hatta 100 bin krona ulaşan tablolar var. Sonra ev, hara. Borç olup olmadığını, ayrıca başka birinin teklif verip vermediği öğrenilmeliydi öncelikle. Birden içinden gelen dürtülere dayanamayarak sordu. Böylesine özel bir şey sorduğum için beni bağışlayın saygıdeğer bayan. Acaba fiyat hakkında bir fikriniz oluştu mu? Yani kafanızda bir rakam belirlediniz mi diye sormak istiyordum. Hayır. Kadın şaşkın bakışlarla onu süzüyordu. Ne kötü diye düşündü Kanitz. İşte bu gerçekten çok kötü. Fiyat hakkında fikri olmayanlarla anlaşmak en zoru. Böyleler fikir almak için sağa sola başvurur, herkes kendi kafasından bir şey söyler ve işler Arap saçına döner. Eğer fikir alması için şans verilirse bütün iş mahvolurdu. İçindeki bu huzursuzluğa rağmen sakin bir ses tonuyla dudaklarını çalıştırmayı başardı. Ancak hiç kuşkusuz yaklaşık bir fikriniz vardır saygıdeğer bayan. Ayrıca mülkün üzerinde ipotek olup olmadığını, ipotek tutarlarını da bilmek gerek. İpotek mi? Diye tekrarladı kadıncağız. Kanitz onun bu kelimeyi ilk kez duyduğunu anlamıştı. Yani demek istiyorum ki bir ekspertiz değeri çıkarılmış olmalı. Veraset için de gerekli bu. Özür dilerim, belki çok özel konulara giriyorum ama size yardımcı olmak istiyorum. Avukatınız değerle ilgili bir bilgi vermedi mi, bir rakam söylemedi mi? Avukat mı? Hatırladığı bir şeyden rahatsız olmuşa benziyordu. Evet, evet, avukat bana kendi biçtiği değerle ilgili bir şeyler yazmıştı. Evet, haklısınız, vergilerle filan bağlantılı bir şeylerdi bunlar. Ama hepsi Macarcaydı ve ne yazık ki ben Macarca bilmiyorum. Gerçekten avukatın bunları tercüme ettirmem gerektiğini de söylemişti. Ama bütün bu kargaşa içinde tamamen unutmuşum. Kağıtlar hala öbür tarafta çantamda olmalı. Karşıda, müştemilattaki bir odada kalıyorum. Prensesin kullandığı odada uyumamın mümkün olmadığını anlarsınız sanırım. Eğer zahmet olmazsa benimle karşıya kadar gelirseniz size hepsini gösterebilirim. Birden sustu. Yani kendi sorunlarımla sizi fazla yormuyorsam tabii. Kanit heyecandan titriyordu. Eline böyle bir fırsatın geçeceğine rüyasında görse bile inanamazdı. Düşler gerçekleşiyordu işte. Ona evrakları, resmen biçilen değeri gösterecekti. Bu Kanit için büyük avantajdı. Kadının önünde saygıyla eğildi. Size biraz olsun yardımcı olabilmek benim için bir onurdur, saygıdeğer bayan. Bu konularda hatırı sayılır deneyimim olduğunu söylersem, inanın bana abartmamış olurum. Örneğin prenses burada bilinçli olarak yalan söylemeye başlamıştı. Mali bir konuda bilgiye ihtiyaç duyduğunda hep bana danışırdı. Kendisi hiçbir karşılık beklemeden onun çıkarlarını gözeteceğimi, en doğru yolu göstereceğimi çok iyi bilirdi. Müştemilat binasına gittiler. Gerçekten de davalarla ilgili tüm belgeler bir evrak çantasının içine adeta tıkılmışlardı. Avukatıyla, vergi daireleriyle, resmi makamlarla olan yazışmalar, akrabalarla uzlaşma belgelerinin kopyaları hepsi oradaydı. Kadın sinir içinde belgeleri karıştırırken Kanitz de nefesini tutmuş onu izliyor, bu arada ellerinin heyecandan titremesini engelleyemiyordu. Kadın sonunda bir kağıtta karar kıldı. Sanırım sözünü ettiğim mektup bu. Kanitz Macarca bir belge eklenmiş olan mektubu aldı. Viyana'daki avukattan gelen çok kısa bir nottu bu. Macaristan'daki meslektaşımdan henüz aldığım bilgiye göre yüksek mevkilerdeki memurlarla olan iyi ilişkileri sayesinde mülklerinize veraset vergilerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere oldukça düşük değerler biçilmesini sağlayabilmiş. Bana sorarsanız biçilen bu değerler gerçek değerlerin üçte biri, hatta bazı mülklerde dörtte biri kadar. Kekes Falva elleri titreyerek biçilen değerler listesini eline aldı. Onu yalnızca tek bir mülkün değeri ilgilendiriyordu. Kekes Falva malikanesine biçilen değer ve bu 190 bin krondu. Kanitz birden sarardı. Kendisi de aynı değeri biçmişti. Malikane bu uydurma değerin tam 3 misli ederdi. Yani 600-700 bin kron kadar. Üstelik bu arada avukatın Çin vazolarından filan haberi de yoktu. Ona ne kadar teklif etmeliydi? Rakamlar gözlerinin önünde dans ediyordu. O anda tam yanı başında kadının titrek, korkulu sesini duydu. Doğru kağıdı vermiş miyim? Anlayabiliyor musunuz? Kanitz birden düşüncelerinden sıyrılıp telaşla yanıtladı. Elbette. Tabii ki avukat sizi bilgilendirmek istemiş. Buna göre Kekes Falva'nın ekspertiz değeri 190 bin kron. Tabii bu yalnızca tahmini bir değer. Tahmini bir değer mi? Affedersiniz, tahmini değer ne demek? İşte şimdi darbeyi indirmenin tam zamanıydı. Ya şimdi ya hiç. Kanitz derin bir nefes aldı. Tahmini değer elde edilip edilmeyeceği kuşkulu bir değerdir. Tahmini yani bir anlamda belirsiz. Resmi olarak biçilen değer hiçbir zaman gerçek satış değerini tutmaz. Hiçbir zaman bu değeri elde edeceğine güvenemezsin. Yani tam olarak güvenemezsin. Elde ettiğin durumlar olur elbette. Hatta bazı durumlarda üstüne çıktığı bile olur. Ama tabii özel bazı durumlarda. Açık artırmadaki gibi şansa kalmış bir şeydir bu. Tahmini değer bir çeşit dayanak noktası, başlangıç sayılabilir. Tabii çok değişken bir dayanak. Örneğin bu gibi bir durumda, yani sizin durumunuzda, Kanit heyecandan titriyordu, ne fazla ne de az teklif etmeliydi. Örneğin burada olduğu gibi bir mal için resmi olarak 190 bin kron değer biçildiyse kabul etmek gerekir ki, yani bu malın satışında en az 150 bin kron elde edilebilir. Evet, kesinlikle 150 bin krona satılabilir. Evet, buna kesin gözüyle bakılabilir. Ne kadar dediniz? Kanitz'in nabzı hızlanmış, çarpıntıyla kulakları uğuldamaya başlamıştı. Kadın, öfkesini dizginlemekte güçlük çeken biri gibi hışımla ona dönmüş, söylenen değerin tekrarını istemişti. Yoksa yalanını anlamış mıydı? Acaba hemen değeri 50 bin kron yükseltmeli miydi? Ancak içinden bir ses, devam diyordu. Aynı kartı oynamayı sürdürmeye karar verdi ve şakakları korkunç bir şekilde zonklamasına rağmen olgun, sakin bir tonda açıklamasını sürdürdü. Evet, bence de durum aynen yazılan gibi. Bu malikanenin karşılığında kesinlikle en az 150 bin kron elde edebilirsiniz. O anda Kanitz'in neredeyse kalbi durmuş, nabzı atmıyordu. Heyecandan yıkılacak gibiydi. Yanı başındaki kadın ise gerçek bir şaşkınlık ve masumiyetle kekeledi. Bu kadar fazla mı? Gerçekten bu kadar yüksek fiyata satılabileceğine inanıyor musunuz? Kanitz'in yeniden kendini toparlaması için biraz zaman geçmesi gerekti. Kendinden emin bir insanın ses tonuyla konuşabilmek için nefesini kontrol etmeye çalıştı. Evet saygıdeğer bayan, bunu garanti edebilirim. Bu fiyat her durumda elde edilebilecek bir rakamdır. Doktor Kondor bir kez daha konuşmasına ara verdi. Önceleri yalnızca bir sigara yakmak için sustuğunu düşündüm. Ancak sonra birden gerginliğinin artmış olduğunu fark ettim. Okuma gözlüğünü çıkardı, yeniden taktı. Önüne düşen seyrek saçlarını rahatsız olduğunu belli edecek şekilde elleriyle arkaya doğru taradı. Beni uzun uzun endişeyle süzdükten sonra arkasına yaslandı. Aslına bakarsanız teğmenim diye söze yeniden başladı neden sonra. Size belki de başlangıçta arzuladığımdan çok daha fazlasını anlattım. Umarım beni yanlış anlamamışsınızdır. İnanın bana, size o dönemde Kekesfalva'nın bu tamamen masum insanı kandırmak için oynadığı oyunu anlatırken ona karşı tavır almanızı sağlamak gibi bir arzum kesinlikle yok. Bu akşam beraber yemek yediğimiz zavallı yaşlı adam bildiğiniz gibi kalp hastası ve ayrıca da çökmüş biri. Çocuğunun tedavisi konusunda tüm umutlarını bana bağladığı gibi onun iyileşmesi için son kuruşunu bile harcamaya hazır. Bu kişi yıllar öncesinin bu kuşkulu, hileli alışverişini yapan çıkarcı insan değil artık. İnanın bana bundan dolayı onu suçlayacak son kişi de ancak ben olabilirim. Özellikle de umutsuzluğunun arttığı şu son günlerde yardıma gerçekten çok gereksinimi varken onunla ilgili gerçekleri kötü niyetli dedikoducular yerine benden öğrenmenizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Şundan emin olabilirsiniz. Kekesfalva ya da o günlerdeki adıyla Kanitz, o gün malikaneye giderken dünyadan bir haber bu kadının mal varlığını ucuza kapatmayı aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Tüm amacı her zamanki küçük işlerinden birini yapmaktı, daha fazlası değil. Bu olağanüstü fırsatı hiç ummadığı şekilde avucunun içinde buldu. Eğer yazgısı onu bu inanılmaz şansla karşı karşıya bırakmasa, o da bu fırsattan yararlanamayacak, bugünkü adam olmayacaktı. Gerçi daha sonraları yazgısının ona hazırladığı bu yolda sapmalar olduğunu göreceksiniz ama. Konunun çok fazla ayrıntılarına girmek istemediğim için izninizle bazı detayları atlayacağım. Ancak size orada geçirdiği bu saatlerin dostumuzun yaşamındaki en heyecanlı, en gergin anlar olduğunu söyleyebilirim. Durumu göz önünüzde canlandırmaya çalışın. O zamana kadar mütevazi sayılabilecek bir sigorta eksperi olarak çalışan ve gizli saklı aracılık işleri yapan birinin karşısına birden gökten düşen bir meteor gibi bir gecede çok zengin bir adam olma şansı çıkıyor. 24 yıllık yaşamı boyunca çalışıp çabalayarak her türlü riske girmeyi ve aşağılanmayı göze alarak kazanabildiğinin kat be kat fazlasını 24 saat içinde kazanabilecekti. Olayın çekiciliği inanılmazdı. Ayrıca kurbanın peşinden koşmasına, onu yakalayıp uyuşturmasına bile gerek yoktu. Aksine kurban gönüllü olarak başını bıçağın altına uzattığı gibi bıçağı indirmesi için elini bile yalıyordu. Bu durumda tek risk başka birinin gelerek olaya karışmasıydı. Bu nedenle mirasçı kadını bir an yalnız bırakmamalı, onun başka biriyle görüşmesine fırsat vermemeliydi. Kahya dönmeden Kekesfalva'dan ayrılmalıydılar. Ancak tüm bu tedbirler alınırken malikaneyi satın almak isteyenin kendisi olduğunu da kesinlikle belli etmemeliydi. Kuşatma altındaki Kekesfalva Kalesi'ni kurtarma kuvvetlerinin yetişmesine fırsat vermeden bir hücumda ele geçirmeyi sağlayacak Napolyon'unki kadar cesur, soğukkanlı ve tehlikeli bir hamleydi bu. Üstelik varını yoğunu bu uğurda feda etmeye hazır olan dostumuzun da şansı yerindeydi. Kanitz'in hiç tahmin edemediği bir olay ona yolu açan unsur olmuştu. Şatoya ayak bastığı andan itibaren karşılaştığı kin ve aşağılayıcı davranışların doğal bir sonucu olarak zavallı genç kadının yalnızca bir tek isteği vardı. Gitmek, olanaklar el verdiğince çabuk buradan ayrılmak. İnsanoğlunun kıskançlık duygularını tutuşturmakta hiçbir şey, kendi aralarından birinin başına devlet kuşu konarak sınıf atlaması kadar etkili olamaz. Dünyanın en zengin prensinden hiçbir şey esirgenmezken, kendileriyle beraber aynı zincirin halkalarından birini oluşturan kader yoldaşlarının bu zinciri kırarak özgür olması katlanılmaz bir durumdur. Malikanede çalışan hizmetliler, öfkeli prensesin saçlarını tararken başına tarak ve fırçaları fırlattığını çok iyi anımsadıkları bu Kuzey Almanyalı kadının birdenbire Kekesfalva malikanesinin sahibi ve aynı zamanda kendilerinin efendisi olmasından duydukları öfke ve kıskançlığı gizlemeye gerek bile duymuyorlardı. Petrovic, varisin malikaneye geleceği haberini alır almaz onunla karşılaşmamak için doğruca istasyonun yolunu tutmuştu. Kahya ile evlenmeden önce sarayın mutfağında yardımcı olarak çalışan, gerçekten çok kaba ve saygısız bir insan olan karısı ise genç mirasçıyı şu sözlerle karşılamıştı. "Burada bizimle oturmayı düşünmüyorsunuz ya, ne de olsa burası sizin için pek rahat ve konforlu sayılmaz, değil mi?" Uşak ise genç kadının valizini gürültü çıkaracak şekilde kapının önüne fırlatmış, kahyanın karısının da yardım etmeye girişmemesi karşısında zavallı kadın valizini odaya kadar kendisi taşımak zorunda kalmıştı. Onun için öğlen yemeği hazırlanmadığı gibi onunla ilgilenen de yoktu. Akşam yattığında ise tam penceresinin altında kasten yüksek sesle söylenen alçak, dolandırıcı ya da miras hırsızı gibi kelimelere katlanmak zorunda kalmıştı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 170.